Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yaklaşık bir sene aradan sonra Mersin'imizde yeni bir programla bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'den itibaren peygamberimize kadar on binlerce peygamber göndermek suretiyle yeryüzüne müdahale etmiş, insana sırat-ı müstakimi göstermiş, onların nasıl insanlar olması gerektiğini, onlardan ne istediğini peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla öğretmiş, onlara özgürlüğün yolunu göstermiş, kullara kul olmamaları gerektiğini, ideolojilere kul olmamaları gerektiğini, nefislerine, şeytanlarına kul olmamaları gerektiğini öğretmiş. Fakat insanoğlu her seferinde bu çizgiden sapmış, kendilerine gösterilen istikametin dışına çıkmışlar, nefislerini ve reislerini, krallarını ilahlaştırmışlar. İnsanlara kulluk yapmaya başlamışlar ve Allah Azze ve Celle yeniden bir peygamber göndermek suretiyle bir kez daha yeryüzüne müdahale etmiş, bir kez daha insanlara yol göstermiş. Bu peygamberlerin bir kısmı şehit olmuş, dünya gözüyle bakarsanız başarılı olamamış, fakat elbette Rableri katında başarılıdırlar. Bir kısmı ise peygamberimiz gibi bu dünyada da Allah ona zafer nasip etmiş, büyük fetihlere imza atmış. Mekkeliler bir peygamber beklentisi içinde değillerdi. O günkü insanlar belki kendilerine bir Arap devleti kuracak olan ırkçı bir lider arıyorlardı. Bir lidere ihtiyaçları vardı. Başıboş idiler. Aşiretler şeklinde yaşıyorlardı. Kendilerine ait bir devletleri yoktu. Bir liderleri yoktu. O yüzden onları yükseltecek, onları bir araya toplayacak, onlarla bir devlet kuracak olan bir Arap milliyetçisi, böyle bir lider arıyorlardı belki. Ama Allah Azze ve Celle onlara bir peygamber gönderdi. Bunun üzerine şaşırdılar. Dediler ki, sen de bizim gibi yemek yiyorsun, çarşılarda geziyorsun, bizim gibi ekmek parası kazanmaya çalışıyorsun, böyle şey mi olur? Tarih boyunca peygamberlere hep aynı laflar söylendi. Sen de bizim gibi insansın dediler. Evet, insan ama ona vahiy geliyor. Evet, ilah değil, insan. Evet, her şeyi bilmez, gaybı bilmez, hiçbir şeye kudreti olmayan bizim gibi aciz bir insan. Ana beşerum mislukum, onlara böyle söyle, ben de sizin gibi bir beşerim, ancak farkımız var. Yuha iley, bana vahiy geliyor, bana vahyediliyor. Onlar meleklerden bir peygamber bekliyor. Eğer Allah yeryüzüne bir peygamber gönderecekse meleklerden göndermeliydi diyorlardı. Halbuki yeryüzünde insanlar yaşıyor, melekler değil. Dolayısıyla insanlara insandan bir peygamberin olması icap ederdi, ta ki onlara örnek olabilsin. İtiraz etmek isteyenler her zaman bir şey bulmuşlardır ve Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmek üzere gönderiyordu. İnsan olarak gönderiyordu ama onlar bir insanı peygamber olarak görmek istemiyorlardı. Önce inkar ettiler, sonra bir kısmı şöyle konuşmaya başladılar: ey Muhammed, biz sana uyacak olursak başka milletler bizi yerler, bitirirler, yurdumuzdan oluruz, şimdiki durumumuzu da kaybederiz. Hazreti Peygamber onlara diyordu ki: ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediğiniz zaman bütün Araplar size boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecek ve dünya devleti olacaksınız. İnanmıyorlardı. Zulmediyorlardı. Kafirler inanmıyordu. Müminler de ümitsizlik içerisinde bazıları halimiz ne olacak diye düşünüyorlardı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onları teselli ediyordu ve diyordu ki: üzülmeyin, kendisine gelip bizim için dua eder misin ya Resulallah, zafere ulaşmamız için dua eder misin? Allah Resulü buyurdu ki: acele ediyorsunuz, acele ediyorsunuz, yemin olsun ki bir gün gelecek, bir kadın tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar gidebilecek, kimseden korkmayacak, öyle güvenlikli günler gelecek, İslam bütün bölgeye hakim olacak, ancak siz acele ediyorsunuz. Sizden evvel öyle milletler geldi ki onları boyunlarına, boğazlarına kadar toprağa gömüyorlardı, başlarını testereyle ikiye biçiyorlardı. Öyle milletler geldi ki vücutlarını demirden taraklarla tarıyorlardı, etlerini kemiklerinden ayırıyorlardı. Ama bunlara rağmen onlar davalarından dönmüyorlardı. Acele etmeyin buyuruyordu. Bir gün gelecek, o zaman zaferleri göreceksiniz. Bir gün gelecek, her tarafta La ilahe illallah dendiğini göreceksiniz. Acele etmeyiniz. Siz vazifenizi yapınız. Size düşen sabırla mücadeleye devam etmek. Zafer verecek olan Allah'tır. Sen vazifeni bil, Allah'ın vazifesine karışma. Sen vazifeni güzel yaparsan Allah Azze ve Celle vazifesinde kusur etmez. Allah hiçbir zaman kusur etmez. Ve Allah geciktirmez. Zamanı geldiğinde mutlaka verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde onları hem teselli ediyor hem ümit veriyor ve onlara aynı zamanda haber veriyordu. İlerisiyle ilgili haber veriyordu. Kur'an da böyle haberler veriyordu. Allah Azze ve Celle peygamberine en zor günlerde, kimsenin inanmadığı, alay ettiği, tükürdüğü günlerde buyurdu ki: "Velel ahiretu hayrul leke minel ula." Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. "Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda." Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar sana verecek. Üzülme ey Resulüm. Biz senin elem neşrah leke sadrak, senin göğsünü genişletmedik mi? Bu ağır yükün altına girdiğin halde yine de senin göğsüne genişlik verdik, sıkıntıdan kurtardık. Ve vada'na anke vizrak,
senin sırtındaki yükü aldık, yere indirdik. Ellezi enkada zahrak, öyle bir yük ki o yük senin sırtını, belini gıcırdatıyordu. Sana ağır geliyordu, taşımakta zorlanıyordun. O yükü senin omuzlarından almadık mı ey Resulüm? Bu ayetler geldiği zaman Hazreti Peygamber sıkıntı içerisinde henüz. Henüz daha alınmamış. O yük alınmamış ve peygambere zafer verilmemiş. Fakat Allah Azze ve Celle o zamandan haber ediyor. Böyle olacak diyordu. Kesin olarak böyle olacak. Böyle olacak demiyordu. Böyle oldu diyordu. Kesin ifade, kesinlik ifadesi olsun diye. Geçmiş zaman ifadesiyle. İleride böyle olacak şeklinde değil de. Böyle oldu bitti yani, Allah hükmünü verdi ve bu böyle olacak ey Resulüm. Olmuş, kabul et onu. Ve rafa'na leke zikrak, senin şanını, şerefini, ismini yükselteceğiz. Yükselttik buyurdu. Henüz daha yükselmemiştim. Geçmiş zaman ifadesiyle senin şanını yükselttik. Her tarafta senin şanın yükselecek yani. Allah Azze ve Celle gelecek hakkında bilgi veriyordu. İleride böyle olacak. Gerçekleşmedi mi? Her tarafta eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecekler. Gerçekleşmedi mi? Allah Azze ve Celle peygamberine moral veriyor. Peygamberine gelecekten haberler veriyor. Peygamber de etrafındakilere böyle söylüyordu. Ve bir gün dedi ki, Allah benim önüme dünyayı dürdü, koydu, bana tüm dünyayı, şarkını da garbını da, doğusunu batısını bana gösterdi. Rabbimin bana gösterdiği bütün yerlere benim ümmetim sahip olacak. Rabbim bana dünyayı önüme koydu, doğusunu batısını gösterdi. Bütün bana gösterilen yerlere ümmetim hakim olacak. Allah Resulü gelecekten haber veriyordu. Rabbinin kendisine bildirmesiyle o da bu bilgileri bizlere anlatıyordu. Bu şekilde insanların moralini yükseltiyordu. Bir zaman gelecek buyurdu. Siz şimdi üzülüyorsunuz, öyle değil mi? Bir zaman gelecek, bu din bütün evlere girecek. Taştan yapılmış evlere de girecek. Çamurdan yapılan evlere de girecek. Kıldan yapılan çadırlara da girecek. Bu dinin girmediği hiçbir yer kalmayacak. Bunları söylediği zaman çok zayıf durumdaydı. Ve iman edenlerin dışında hiç kimsenin bunlara inanması mümkün değildi. Ama o bunları emin olarak söylüyordu. Tek başına çıkmış ve yeryüzünde yeni bir hareket başlatmış. Tevhidi bir hareket başlatmış. Bütün dünyayı karşısına almış. Bütün dünyada şirk vardı. İnsanlar insanlara kulluk ediyordu. Allah'a itaat etmeyip insanlara itaat ediyordu. Kimi putlara ibadet ediyordu. Kimi gökteki yıldızlara, kimi güneşe, kimi atalarının izinden gidiyordu. Allah Resulü bütün dünyayı karşısına alacak olan bir dava başlatıyordu. O gün için söylenebilecek en zor şey buydu. Bundan daha zor bir dava olamazdı. Bütün dünya şirk içerisindeydi. Ve Hazreti Peygamber tek başına tevhidi haykırıyordu. Bu davanın ileride galip geleceğini kimse düşünmüyordu. Efendimizin oğlu Kasım öldü. Sonra Abdullah öldü. Ve ikinci çocuğu da ölünce, oğlu ölünce Ebu Leheb sevindi. Dedi ki, Muhammed'in oğulları öldü. Dolayısıyla ondan sonra bu davayı devam ettirecek kimse kalmadı. Muhammed ebter oldu. Ebter. Sonu yok. Soyu kesilecek. Onlar kişinin, bir liderin soyunu oğlu devam ettirir diye inanıyorlardı. Sanki kızından devam etmezmiş gibi, sanki kız evladı değilmiş gibi. Böyle dediler. Huvel ebter dediler. O sonu yok. Evladı artık öldü. Kendisi de öldüğü zaman bu dava biter dediler.
Allah Azze ve Celle Kevser suresinde onlara cevap verdi. İnne atayna kel kevser. Ey Resulüm, biz sana Kevser'i vermişiz. Evladının alsak ne olur ki? Abdullah'ını, Kasım'ını, İbrahim'ini, Zeynep'ini, Rukiye'yi, Ümmü Gülsüm'ü, Fatıma'yı alsak ne olur ki? Biz sana Kevser'i verdik. Kevser sadece ahiretteki o havuz değil, bu ümmetin gideceği, içeceği ve ondan içenlerin bir daha susamayacağı o havuz değil sadece. Sadece havuzu Kevser değil. Kevser'in bir manası hayru kesir. Yani çok hayır. Bir manası da büyük bir ümmet demek. Sana Kevser'i verdik. Sana büyük bir ümmet vereceğiz. Senin neslinden nice Abdülkadir Geylaniler gelecek. Senin neslinden nice büyükler gelecek ey Resulüm. Sana büyük bir ümmet vereceğiz. Ve o ümmet yeryüzüne hakim olacak. Biz sana Kevser'i vermişiz. Onlar oğlunun öldüğüne seviniyorlar. Fesalli li Rabbik, sen Rabbine namaz kıl. Sen boş ver onların laflarını. Biz sana Kevser'i verdik. Sana büyük bir ümmet vereceğiz. Senin ümmetin içinden alimler yetişecek. Kevser. Ve İnne şani'eke huvel ebter. O sana buğz edenler var ya, senin sonunun geldiğini düşünenler var ya, oğlun öldüğü için bu davanın son bulacağını düşünenler var ya, işte onlar asıl ebter olanlar. Onların gerisi gelmeyecek. Ebu Lehebler, onlardan nefret edildi. Onun soyu kesildi. Rezil bir şekilde öldü. Allah'ın dediği gerçekleşti. Ebter öyle mi? O ebter dedikleri ileride tekrar dönecek, gelecek, Mekke'yi fethedecek. Şaşıracaklar. Bu o ebter mi diyecekler? Biz bunun sonunun geldiğini düşünüyorduk. Tekrar döndü geldi, Mekke'yi fethetti. Şaşırdılar. Bu o mu dediler? Adam yerine koymadıkları, ebter olacak dedikleri. Biz Kur'an'dan evvelki kitaplarda da, İncil'in değişik nüshalarında, Markus, Matta, Luka, Yuhanna İncil'lerinde ve onların kabul etmediği Barnabas İncil'inde Allah Azze ve Celle Peygamberimizin geleceğini haber verir. Ve Matta da der ki, Allah melekutunu, saltanatını sizden alacak ve bu ağacın meyvelerini yetiştirecek olan başka bir millete verecek. Hazreti İsa aleyhisselam bunu kendi kavmine, İsrailoğullarına söylüyordu. Ey İsrailoğulları, ümmettiniz, görevinizi yapmadınız. Bu görev sizden alınacak ve bu görev yerine getirecek olan başka bir millete verilecek. İshak'ın neslinden alınacak, İsmail'in nesline verilecek. Bağın sahibi, başka bir yerde, bağın sahibi bağını onların elinden alacak ve
bağın sahiplerini, o günkü sahiplerini helak edecek ve bu bağı başkalarına verecek.
Çünkü kıymetini bilmediler. Allah onlara bir vazife verdi. Görevlerini yapmadılar. Allah'ın onlardan alacağını ve başka bir millete vereceğini İncil'lerde söylüyor.
Ve o peygamber gelecek diyordu. O peygamber gelecek ve dinsizlerin üzerine güçle gidecek.
Sadece öğütle değil.
Dinsizlerin üzerine güçle gidecek.
Peygamberimiz başka bazı peygamberler gibi, bu dünyada başarılı olamayan diğer peygamberler gibi olmayacak.
Ve o dinsizlerin üzerine güç kullanarak gidecek.
Hazreti Peygamber bu manada buyurur ki,
ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim, savaş peygamberiyim.
Her iki vazife de bana verildi.
Hem rahmet peygamberiyim hem de harp peygamberiyim.
Ilımlı İslam'ı savunan Müslümanlar, sapmış olan, istikametten çıkmış olanlar, bu hadisin birinci kısmını söylüyorlar, ikinci kısmını söylemiyorlar.
Hazreti Peygamber ben sadece rahmet peygamberiyim demedi. Ben aynı zamanda harp peygamberiyim dedi.
İmam Ahmed'in müsnedinde geçen hadisten. Ama hep birinci kısmını alırlar ne hikmetse.
Halbuki savaş peygamberi olmayanın rahmeti tamam sayılamaz.
Savaş rahmettir. Eğer istikamet düzgünse, eğer Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek içinse,
eğer zulümleri kaldırmak içinse, eğer insanları kullara kulluk yapmaktan kurtarmak içinse, o diktatör sistemleri devirmek, insanları özgür bırakmak elbette ki rahmettir.
Rahmet bunu gerektirir. Yoksa mesela Allah da rahmet sahibidir. Rahmet sahibidir diye mesela hiç kimseye azap etmemiş mi?
Geçmiş milletlerden mesela azaba uğrayanlar yok mu? Nuh'un tufanı herkesi boğup atmadı mı?
Lut aleyhisselamın milleti azaba uğramadı mı?
Niceleri azaba uğramadı mı? Salih aleyhisselamın kavmi Semud azaba uğramadı mı? Allah rahmet sahibi değil midir? Demek ki rahmet azap etmeye engel değildir.
Hatta azap rahmetin gereğidir.
Çünkü gelecek nesillerin kurtarılabilmesi için o neslin yok edilmesi gerekmektedir. Gelecek nesillere rahmet böyle olur.
Çünkü onlar inanmadılar, inanmak istemediler ve inanmayacaklarını ortaya koydular. Artık inanmayacaklardı. Bu biliniyordu. Allah Azze ve Celle tarafından elbette biliniyordu.
Onlara gereken mühlet verilmişti. Onlar bu fırsatı değerlendirmek istemediler. Ve onlara Allah milyar sene
ömür verseydi bir şey değişmeyecekti. Yine bu şekilde yaşamaya devam edeceklerdi.
Allah bunu bilmekteydi ve onların kökünü kurutarak gelecek nesilleri kurtarmak istedi. Allah'ın azabı rahmet olduğu gibi Hazreti Peygamber'in savaşları da rahmettir.
Gelecek nesillerin kurtarılması buna bağlıdır.
Hatta o günkü nesillerin, onların başlarındaki diktatör sistemlerin devrilmesi gerekmektedir.
Bazı aşağılık kompleksine kapılmış olan bazı Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in savaş peygamberi olduğunu düşünmek istemezler ve İslam'da taarruzun olduğunu anlamak istemezler.
İslam'da sadece savunma savaşının olduğuna inanmak isterler. İslam'ın savaşları savunma savaşıdır derler. Söylesinler, Mekke'nin fethini açıklasınlar.
Madem İslam'da taarruz yok, hep savunma,
Hep onlar saldıracak, biz bekleyeceğiz. Hep onlar saldıracak, biz bekleyeceğiz. Madem ki böyle, o zaman Mekke'nin fethini açıklasınlar.
İstanbul'un fethini açıklasınlar. İstanbullular yerinde duruyordu. Bizanslılar kendi kalelerinin içinde duruyorlardı. Müslümanlar orayı fethetmedi mi?
Mekkeliler kendi yerlerinde duruyorlardı. Hazreti Peygamber onların etrafını kuşatarak orayı fethetti.
Onların saldırmasını mı bekledi?
İslam'ın savaşları sadece savunma savaşı mıdır? İslam'ın savaşıyla Amerika'nın, Avrupa'nın savaşının birbirine karıştırıyorlar. O yüzden İslam'da taarruz yoktur diyorlar. Amerika'nın savaşı gibi işgal olur diye korkuyorlar. İnsanlar bizi bununla kınar diye korkuyorlar. Bu nasıl dindir? Savaşa izin veriyor derler. Bu korkuyla İslam'da taarruz yoktur diyorlar.
İslam'ın savaşıyla Amerika'nın savaşı aynı mıdır?
Avrupa'nın savaşıyla İslam'ın savaşı aynı mıdır? Onlar ganimet için savaşıyor. Onlar memleketleri işgal etmek için savaşıyor. Onlar insanların başına hakim olmak, kendi ideolojilerini hakim kılmak için savaşıyor. Müslümanlar ise Allah'ı hakim kılmak için savaşıyorlar. Arada büyük bir fark yok mudur?
Öbürüne işgal denir, buna fetih denir. Neden fetih denilmiş? Fetih kelimesi Arapçada açmak manasına gelir. Bu kalpleri açmak da olur. Galibiyet ve zafere ulaşma manasına gelir.
Kalplerin İslam'a açılabilmesi için başlarındaki o diktatörlerin devrilmesi gerekmektedir.
Çünkü onlar toplumların İslam'ı öğrenmelerine engel olmaktadırlar.
Kendi saltanatlarını devam ettirebilmek için
insanların başında diktatör sistemler kurmuşlardır ve insanların hakikatleri öğrenmesini istemezler.
İşte İslam orduları oraya gider, o diktatörleri devirir, sonra insanları serbest bırakır.
Dinde zorlama yok.
İslam'da fetihlerin sebebi onları zorla Müslüman yapmak değil, onların başındaki diktatörleri devirmek ve insanları özgürleştirmek, ondan sonra kendi kararlarını kendilerinin vermesini sağlamak.
Çünkü Kur'an la ikraha fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yok. Zorlayacak olsanız adam kafirken münafık olur, Müslüman gibi görünür. Bu daha kötü.
Münafık kafirden daha kötüdür. O yüzden dinde zorlamanın zaten bir mantığı yok.
İslam'ın savaşları bir fetihtir.
Başlarındaki zalim diktatörleri devirmek ve insanları kullara kulluktan kurtarmak,
Allah'ın dinini onlara ulaştırmak, o yüzden savaş caiz görülmüş, başka bir maksat için savaşanlara cehennem vaat edilmiş.
Peygamberimize sordular, ya Resulallah, ganimet için savaşanlar Allah yolunda mıdır?
Hayır dedi.
Memleketleri işgal etmek için savaşanlar, hayır.
Şan şöhret için savaşanlar,
hayır. Kendi ırkı uğrunda savaşanlar, hayır.
Peki kimdir dediler ya Resulallah?
Allah yolunda olan kimdir?
İlahi kelimetullah uğrunda savaşanlar dedi.
Allah'ın kelimesini, la ilahe illallah'ı yeryüzüne hakim kılmak için savaşanlar.
Sadece onlar Allah yolundadırlar. Diğerleri başka maksatlarla savaşmış olanlar, onlara cehennem vaat edilmiştir. Amma ganimet, amma şan şöhret, amma ırkçılık kendi ırkı uğrunda fark etmez. Hazreti Peygamber elbette ki savaş taraftarı değildi ama çok iyi biliyordu ki başka türlü diktatör sistemlerin devrilmesi mümkün değildir. Halklar uyutulmaktadır. O halkların uyandırılması gerekmektedir. Rebi İbni Amr radıyallahu anh, Efendimiz tarafından gönderilmiş orduların birinin başında İran ordularıyla karşılaştılar. İran orduları başkomutanı Rüstem ona sordu. Neden ta oraları bıraktınız, ta İran'a geldiniz? Ne istiyorsunuz? O şerefli sahabi dedi ki, biz insanları kullara kulluktan kurtarmak için geldik. Başka bir sebeple gelmedik. Rüstem şaşırdı. Dedi ki, yani mesela dedi, biz la ilahe illallah desek, siz yani buraları bırakıp geri gidecek misiniz? Yani İran'ı işgal etmeyecek misiniz? Yani ganimet almayacak mısınız? Çocuklarımızı, karılarımızı esir almayacak mısınız? Yani bir tek bunun için mi geldiniz gerçekten? Hedefiniz dünya, kahramanlık, ganimet değil mi? Hayır dedi. Hedefimiz bu değil. Eğer la ilahe illallah derseniz, insanları Allah'a kul yaparsanız, kendinize kul olmalarına izin vermezseniz, onları kendinize kul yapmaktan vazgeçer, Allah'a kul yaparsanız, memleketinizde Allah'ın dediği gerçekleşirse, biz gideriz. Bizim derdimiz ganimet değil. Gerçekten mi dedi Rüstem? Şaşırmıştı. Çünkü hangi ordu sadece ve sadece bir davayı uzaklara götürmek için savaşır, canını verir? Hangi ordu ganimet için savaşmaz? Hangi ordu başka milletler esir almak için savaşmaz? Hangi millet başka milletleri kendine esir etmek için, sömürmek için savaşmaz? Sadece bir davayı götürmek için canını verir, malını verir, evladını verir bu yolda. Şaşırdım. Gerçekten mi dedi? Yani biz la ilahe illallah desek, insanlara kulluk yapmasak, onlar da bize kulluk yapmasalar, gerçekten gidecek misiniz? Sizin derdiniz bu mu gerçekten? Evet dedi. Bu onları şaşırtıyordu. Çünkü onlar hep ganimet için savaştılar. İslam'ın fethi ile onlarınki arasında fark var. Onlar bir memleketi ele geçirip sömürmek isterler. Onlar o memlekete kendi ideolojilerini yerleştirmek isterler. Halbuki Müslümanlar Allah'ın hakimiyeti için mücadele ederler. Aradaki fark az mıdır? İnsanlar neden başkalarını kendi hakimiyetlerine alsınlar ki? Sen de insansın, o da insan. Neden senin dediğin olsun ki? O da senin kadar insan. Onun da senin kadar aklı var. Bu manada tüm insanlar eşit. Dolayısıyla hiç kimse benim dediğim olsun diye, benim ideolojim hakim olsun diye savaşmamalı. Ama Allah böyle değil, o bizim gibi değil. Allah'ın hakimiyeti için savaşılır, çünkü dünya Allah'ındır. Ve çünkü en iyi bilen Allah'tır. Allah kullarının iyiliğini ister ve onlara medeniyetin yolunu gösterir. Onun için onun hakimiyetini gerçekleştirmek adalettir, mantıklıdır ve zulüm değildir. Bu bir işgal değildir. İncillerde de Hazreti Peygamber'in geleceği ve zafer kazanacağı bildiriliyordu. Yuhanna da der ki, dünyanın reisi geliyor. Benden sonra dünyanın reisi geliyor. Yahya aleyhisselam der ki, benden sonra benden daha kudretli olan gelecek. Gerek Hazreti İsa, gerek Yahya Efendimiz'i müjdeliyorlardı ve o peygamberin güçlü bir peygamber olacağı o zamandan bildirilmişti.
gelecek ve yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirecek, adaleti hakim kılacak, kullara kulluğu ortadan kaldıracak dedikleri gibi gerçekleşti. Aslında daha onlardan evvel Hazreti İbrahim, Efendimiz onun soyundan geliyor. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, Efendimiz İsmail'in soyundan geliyor. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim inneke entel azizul hakim. Dua etmişlerdi. Ellerini kaldırmış İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam dua ediyorlar ve diyorlardı ki Rabbimiz, onların içinden bir peygamber gönder. O onlara senin kitabını okusun, ayetlerini onlara açıklasın ve onların nefislerini terbiye etsin. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Böyle bir peygamber gönder. Başarılı olacak ve yeryüzünde senin kitabın hakim kılacak, nefisleri terbiye edecek. Böyle bir peygamber gönder. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in duasını kabul etti. Peygamberimiz o yüzden buyurur ki, ben babam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın verdiği müjdeyim. Ve annemin de rüyasıyım. Annesi de rüyasında görmüştü. Rüyasında daha hamileyken, Peygamberimize hamileyken, kendinden bir nurun çıktığını ve bütün memleketleri aydınlattığını, ta Şam'daki kaleleri gördüğünü ifade eder annesi Amine. Bu gece böyle bir rüya gördüm demişti. Benden bir nur çıktı ve bütün memleketleri aydınlattı. Ve bana dediler ki, sen karnında dünyanın lideri olacak olan zatı taşıyorsun. Doğduğu zaman onu Allah'a teslim et. Onu ya Rabbi sana teslim ediyorum de. Şeytandan sana sığındırıyorum de. Ve onun adını da Muhammed koy. Peygamberimizden evvel Muhammed ismi yoktur. Ondan evvel bu ismi bilmezlerdi. Muhammed övülmüş olan, Allah tarafından övülen, peygamberler tarafından övülen, adını Muhammed koyacaksın. Öyle oldu, Muhammed koydular adını. Allah Resulü böyle bir dinle, böyle bir vazifeyle görevli olarak gönderildi. Kur'an buyurur ki, bu kitap neden gönderilmiş? Bu kitabı sana Allah indirdi ki, ey Resulüm, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin. Peygamber, ve bu kitap neden gönderilmiş? Hükmetmek üzere gönderilmiş. Bu kitap hükmedecek. Bu kitaba hükmedemeyecekler. Bu kitap hakim olan Allah'tan hakim bir kitap olarak gönderildi. Mahkum olmayı kabul etmez. Bu kitap hükmetmek ister. Hükmedilmeye razı olmaz. Belki bazı Müslümanlar hükmedilmeye razı olabilirler. Ama kitabın kendisine bakarsanız bu kitap kanunlar koyar. Bu kitapta Allah Azze ve Celle nasıl bir dünya istediğini gösterir, kanunlar koyar ve bu kanunların önüne geçilmesine müsaade etmez. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah hükmeder. Peygamber hükmeder, kitap hükmeder, siz başka bir hüküm koymaya kalkmayın. Onun önüne geçmeyin. Bu kitap önüne geçilmesine tahammül edemez. Bu peygamber önüne geçilmesine tahammül edemez. Allah Kur'an'ın önüne geçilmesine tahammül etmez. Sadece bu Kur'an değil, Tevrat içinde bu böyleydi. Kur'an'da Tevrat hakkında imam der. Tevrat Kur'an'a göre imamdır. Bazı mütercimler tercüme ederken kılavuz diye tercüme ederler imamı. Evet, imam kılavuz manasına gelir. Yol gösteren yani. Evet, kitabın böyle bir özelliği vardır, doğru. Böyle bir sıfatı vardır. Ancak imam sadece bundan ibaret değildir. İmam aynı zamanda önüne geçilemeyendir. Karşı gelinilemeyendir. Allah kendi kitabına imam diyerek bu kitabın önüne geçmeye kalkışmayın mesajını verir. Bu kitap bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Onun önüne geçmeyin. Bu kitap hükmetmek için geldi. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayet ile ve hak din ile gönderdi. Neden? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere, ideolojilere, bütün nizamlara hakim olmak ve onlara galebe çalmak için. Bu din neden gönderildi? Bütün dinlere üstün gelsin diye, bütün ideolojilerin üzerine çıksın diye, hepsinin yerine gelmek için. Bu din öğüt vermek için gelmedi. Bu din namazı, orucu, şekilsel bir takım ibadetleri, sadece bunları öğretmek için gelmedi. Bu din yeryüzüne hakim olmak için geldi. Ama çok insan var ki onun bakışına göre, çünkü öyle öğretildi mekteplerde, Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, ilahiyatlarda öyle öğrettiler. Dediler ki bu din ibadet ve ahlaktır. Allah'a inanacaksın, ibadet yapacaksın, ahlaklı olacaksın. Bu dinin yeryüzüne hükmetme vazifesi olduğunu, bizim de bir ümmet olduğumuzu, ümmetin de yeryüzünün imamları demek olduğunu öğretmediler. Bir hedef gösteriyor Kur'an. Onlar hedefimizden bizi saptırdılar ve hedefi bize unutturdular. Kur'an'ın hedefi yeryüzünde hakim olmak. Onlar ise sadece ahlaklı bir toplum. Sadece ahlaklı bir toplumu hedef olarak gösterdiler. Elbette İslam toplumu ahlaklı olacak. Elbette İslam'da ahlak da var. Elbette ibadet de var. Ama onlardan evvel iman var. La ilahe illallah var. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı, sadece ona kulluk edileceği, başkalarına itaat edilmeyeceği dinin temeli bu. Bunu kabul etmeyen istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar ahlaklı olsun. Dinin temeli bu. Hazreti Peygamber'i bir sürü zulümlerle oradan gitmek zorunda bıraktılar. Mekke'yi bıraktı. Giderken üzüntü içerisindeydi. Ey Mekke diyordu, ben seni severim. Ama bu millet beni burada rahat bırakmıyor. Gidecek. Hicret edecek. Ama hicret kaçmak demek değil. Gidecek ve geri gelecek. Hicret güçlenmek üzere bir yere gitmek, kaçmak değil. Hicret bir strateji, kaçış değil. Gitti ve sonra bir gün gelmek üzere gitti. Kendisini, kıymetini bilmeyenler, aşireti, kendi akrabaları kıymetini bilmediler. Çünkü onların içinde büyümüş, onların arkadaşı, onların çocuğu, o yüzden onu o makama layık görmediler. Medineliler davet ettiler. Gel dediler ya Resulallah. Gel başımıza geç. Buyur bizim memleketimize. Biz senin kıymetini biliriz.
Gitti. Bedir Savaşı oldu daha sonra. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Ve hicretin 6. yılı, hicretten sonra 6. yılda Allah Azze ve Celle peygamberimize bir rüya göstermişti. Rüyada Mekke'ye gidiyorlar, umre yapıyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlar. Efendimiz de bunu söyledi. Dedi ki ben böyle bir rüya gördüm. Haydi gidelim umre yapmaya. Düşmanlar tabii Mekkelilerle. Ancak Kabe herkesin, herkes Kabe'ye geliyor. O yüzden o günlerde seslenmemeler lazım. Müslümanlar çıktılar yola. 1400 kişi kadardılar. Gittiler. Mekkeliler haber aldığı zaman müsaade etmediler. Ve bir anlaşma yapıldı. Bu sene geri dönecekler Müslümanlar. Bu sene umre yapamayacaklar. Maksatları Mekke müşriklerinin maksadı yani bizim dediğimiz olsun. Çevredeki kabileler bizim güçlü olduğumuzu görsün. Biz engelleyebiliyoruz yani bu mesajı vermek için. Bu sene geri dönecekler ve seneye gelecekler. Yalnızca Mekke'de 3 gün kalacaklar. Böyle bir anlaşma yaptılar. Ve Hudeybiye anlaşması deniyor buna. Anlaşmanın içine bir madde vardı ki Müslümanların aleyhine gibi görünüyordu. Bir Müslüman, bir Mekkeli Müslüman olursa, Medine'ye giderse, Müslümanlar onu tekrar o kafirlere teslim edecekler. Ancak bir Müslüman tekrar kafir olursa, Mekke'ye giderse, onlar teslim etmek zorunda değiller. Tek taraflı bir anlaşma. Hazreti Ömerler bunlara karşı geldiler. Ya Resulallah dedi. Neden bu anlaşmayı kabul ediyorsun? Ölelim daha iyi. Efendimiz dedi ki ey Ömer. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ona karşı gelemem. Anlaşma bu şekilde imzalandı. Herkesin morali sıfır. Herkes üzüntü içerisinde. Döndüler gidiyorlar. Allah Azze ve Celle Fetih Suresini indirdi. İnna fetahna leke fetham mubina. Muhakkak ki biz fetihlerin önünü açtık. Fethu mubin, açık fetih. Fetahna leke fetham mubina. Fetahna leke dedikten sonra sana açtık. Neyi açtık? Fethu mubini açtık. Yani bu anlaşmadan sonra zaferler gelmeye başlayacak ey Resulüm. Bu bir fetih. Bu anlaşma senin arkadaşların tarafından anlaşılamadıysa bile onlar da bilsinler ki bu bir fetihtir. Bu anlaşma bir fetihtir. Ekseri müfessirlere göre Fethu Mubin, açık fetih, bundan kasıt Hudeybiye anlaşmasıdır. Bazı müfessirlere göre ise bundan kasıt Mekke'nin fethidir. Hudeybiye anlaşması da bir fetih, Mekke'nin fethi de bir fetih. Hudeybiye anlaşması neden fetihtir? Efendimiz'e sordu birisi. Ya Resulallah dedi. Allah Hudeybiye anlaşmasını mı kastediyor? Evet dedi Peygamberimiz. Vallahi bu bir fetihtir. Neden fetih? Çünkü Allah Resulü onlarla aynı masaya oturmuş. O güne kadar onu adam yerine koymayanlar artık onunla karşılıklı masaya oturuyorlar. Anlaşmaya imza atıyorlar. Medine'deki İslam devletini tanıyorlar. Bu bir fetih. Aynı zamanda Mekke'nin müşrikleriyle saldırmazlık anlaşması 10 yıllığına anlaşma yapıldı. Kimse kimseye saldırmayacak. Bu saldırmazlık anlaşması sayesinde Peygamberimiz o tarafı emniyete aldı ve bu tarafa yönünü döndü, Hayber'e, Yahudilere. Bu bir siyasetti aynı zamanda. Allah Resulü Mekkelileri sonraya bırakmak istiyordu. Onların düşünmesi için onlara fırsat vermek istiyordu. Ve Hayber'e hücum etmek istiyordu. Allah Azze ve Celle, inna fetahna leke fetham mubina. Sana fetihlerin önünü açtık ey Resulüm. Bundan sonra fetihler gelecek. 1200 sene fethedeceksiniz dünyayı. Fetih üstüne fetih. Fetih üstüne fetih. İran'ı da fethedeceksiniz. Bizans'ı da fethedeceksiniz. Yemen'i de fethedeceksiniz. Fetihler başlıyor ey Resulüm. Allah sana fetihleri verecek. Ve yutimme ni'metehu aleyk. Ve sana olan nimetini tamamlamak için Hazreti Peygamber'e peygamberlik nimeti verilmiş. Sadık arkadaşlar verilmiş. Ve bu nimetlerin yanında bir de ona bir ümmetin verilmesi ve yeryüzünde gücün, kuvvetin verilmesi gerekiyor. İşte onu kastediyor Allah Azze ve Celle. Sana olan nimeti tamamlamak için. Yani ey Resulüm, eğer fetihler gerçekleştirmezsen, Mekke'yi fethetmezsen, civarını fethetmezsen, Rabbinin sana olan nimeti tamam olmuş olmaz. Rabbinin nimetinin tamamlanması için senin fetihler de yapman lazım. İşte onun için lam-ı ta'lil ile gelmiş. Neden? Yani fetihlerin önünü açtık. Liyaghfira lekallahu ma taqaddama min zammik ve ma ta'akhkhar. Hem senin günahlarını, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak. Ve yutimme ni'metehu aleyk. Ve sana olan nimetini tamamlamak için. Onun için sana Allah Hudeybiye fethini nasip etti. Bundan sonra sana başka fetihler verecek. Ve esabehum fethan garibe. Ve onlara fethu garibi verdi. Yakın fetih. Fetih suresinde iki kelime geçer birkaç defa. Biri fethu mubin, bir de fethu garib. Fethu mubin açık fetih. Fethu garib yakın fetih. Fethu mubin açık fetih, Mekke'nin fethi. Fethu garib yakın fetih, o da Hayber'in fethi. Bu anlaşmadan sonra 1,5 ay kadar sonra Efendimiz hazırlıklara başladı ve Hayber'e hücum etti. Yahudi kabileleri orada, Yahudilerin en büyük kaleleriydi. En güçlü oldukları yerdi. Yahudilerle, Hristiyanlarla diyalog yapanlar, Yahudi ve Hristiyanları adeta kardeşleri gibi görmeye başlayanlar, dinsizlerden daha iyidirler diyenler, komünistlerden, ateistlerden daha iyidir Hristiyanlar ve Yahudiler diyenler, bir baksınlar bakalım, Peygamberimizin bakışı böyle midir? Peygamberimiz Mekke'nin müşriklerine zaman verdi, Hayber'e zaman vermedi. İlk olarak Hayber'i fethetti. Hazreti Peygamber'in ilk fetihi Hayber'dir. Yahudileri fethetmiştir. Ve oradan çok ganimetler de aldılar. Fetih suresinde buyurulduğu gibi size fethu garib, yani hemen yakın zamanda, iki buçuk ay kadar sonra muhasara edildi. 1,5 ay sonra hazırlıklar başladı. Savaş başladı ve biraz sürdü. Yaklaşık 2,5 ay kadar sonra, Hudeybiye anlaşmasından sonra o zafer gerçekleşti. Hayber fethedildi. Allah Resulü'nün ilk fetihi Hayber. İlk olarak hedef Yahudiler olmuştur. O güne kadar Yahudilerle beraber yaşıyorlardı Medine'den. Beni Kureyza, Beni Gatafan gibi kabilelerle birlikte
orada yaşıyorlardı ama hepsinden hıyanet gördü Hazreti Peygamber. Ve hepsini oradan sürgün etti. Hepsi hainlik ettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara savaş açtı ve onları oradan sürdü. Sonra onların birçoğusu Hayber'e taşındılar, gittiler. Ve Allah Resulü gidip Hayber'i fethetti bu sefer. Sonra Fethu Mubin, Mekke'nin fethi gelecek ey Resulüm. Bu Hudeybiye anlaşması esnasında şöyle bir madde vardı. Bütün etraftaki kabileler ister Müslümanlarla ittifak edebilir, onların himayesine girebilir, isterlerse Mekkelilerin, müşriklerin himayesine girebilir, onlarla ittifak edebilir. Bu maddeye göre Huza kabilesi peygamberimizle ittifak etti. Beni Bekir kabilesi de Mekkelilerle ittifak etti. Sonra Beni Bekir kabilesinden birisi peygamberimizin aleyhinde bir şiir okuyordu. Peygamberimizin müttefiki olan Huza kabilesinden bir genç onu susturdu. Efendimizin aleyhinde şiir okumasına müsaade etmedi. Ve adam ısrar edince, okumaya devam edince onun başına vurdu, başını yardı. Sonra onlar da onu öldürdüler. Arada hücuma geçtiler. Beni Bekir kabilesi peygamberimizin aleyhinde şiir okuduğu için bu olay başladı. Suçluydular, hatalı olanlar onlardılar. Mekkeliler de onlara yardım ettiler. Ve 23 kişiyi onlardan, 23 kişiyi Huza kabilesinden 23 kişiyi öldürdüler. Bunun üzerine peygamberimize geldiler. Huza kabilesinden 40 kişilik bir heyet efendimize geldi. Dediler ki ya Resulallah, bunlar böyle böyle yaptılar bize. Biz seninle müttefikiz. Biz senin himayen altındayız. Bunlar bize bunu yaptılar. Efendimiz dedi ki siz gidin memleketinize, ben gerekeni yaparım. Gittiler. Allah Resulü bir elçi gönderdi Mekke'ye. Kendisine sığınan, kendisinin himayesine girenleri yalnız bırakmadı. Sözünden dönmedi. Ve elçi gitti onlara, dedi ki peygamberimiz buyuruyor ki ya fidye vereceksiniz öldürdüğünüz 23 kişiye karşılık, ya Beni Bekir kabilesiyle ittifakınızı bozacaksınız, onlardan ayrılacaksınız, biz onlara hücum edeceğiz. Onlar madem bunu yaptılar, benim himayem altında olan Huza kabilesine saldırdılar, bizim hakkımızdır, biz de onlara saldıracağız. Ya fidye verecekler 23 kişiye karşılık, ya da savaş yapacağız. Eğer onlar ile olan ittifakınızı devam ettirirseniz sizinle de savaşırım. Bunun üzerine savaşalım dediler. Önce böyle yiğitlik yaptılar, sonra hata ettiklerini anladılar. Dediler ki Muhammed bizi yenebilir, gidelim anlaşalım. Mekke'nin önde gelenlerine Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Git anlaşmayı tazele. Geldi Ebu Sufyan, önce kızı peygamberimizin hanımı Ümmü Habibe annemizin evine gitti. Ebu Sufyan peygamberimizin kayınbabası oluyor aynı zamanda yani. Kızı Ümmü Habibe'nin yanına gitti. Orada bir minder vardı. Mindere oturacaktı ki kızı çekti mindere. Kızım dedi, minderi mi bana layık görmedin, beni mi mindere layık görmedin? Sen dedi kızı, sen bir müşriksin, pissin ve bu minder Hazreti Peygamber'in minderidir. Sen buna oturamazsın. Ebu Sufyan dedi ki kızım, sen benim yanımdan ayrıldıktan sonra ne kadar da bozulmuşsun. Hayır dedi kızı, ben Müslüman oldum, hakikati buldum, sen hala putlara tapmaya devam ediyorsun. Senin gibi birisinin Müslüman olması gerekmez mi ey baba dedi. Akıllı bir adamsın,
Ebu Sufyan kızdı, çıktı dışarıya. Doğru peygamberimizin yanına gitti. Dedi ki ya Muhammed, anlaşmayı tazeleyelim. Efendimiz dedi ki ne oldu ki? Biliyordu peygamberimiz ama bilmezden davrandı, bilmiyor gibi davrandı. Dedi ne oldu ki? Biz anlaşmaya sadığız. Yoksa siz anlaşmayı bozdunuz mu? Ebu Sufyan ne yapacağını şaşırdı, bocaladı. Ve sonra Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gitti. Dedi ya Ebu Bekir, gel bu işi halledelim, savaş olmasın. Ben himayeni al, ben burada gezebileyim ve bu anlaşmayı tazeleyelim. Ebu Bekir Sıddık dedi ki Allah Resulü'nün himayesine girenler benim himayeme girebilirler. Resulullah'ın himayesini almadığı adamı ben de himayeme almam ve böyle bir şey için sana aracı da olmam. Sıddık gene sıddıklığını gösterdi. Ondan bir şey elde edemeyince gitti Ömer'in yanına. Halbuki Ömer zaten onları öldürmek için bahane arıyor. Dedi ki ya Ömer, gel bu işi halledelim. Ömer dedi ki siz anlaşmayı bozdunuz öyle mi? Vallahi dedi, eğer o anlaşmadan zerre kadar bir şey kalmışsa Allah onu da yok etsin ta ki sizinle savaşalım. Baktı ki ondan da bir şey yok. Hazreti Osman'ın yanına gitti Ebu Sufyan. Dedi ki ya Osman, sen benim akrabamsın, bana yardımcı ol. Bu işi halledelim. Osman Ebu Bekir'in dediklerini aynen söyledi. Ben seni himayeme alamam ve ben bu konuda Resulullah'la konuşamam. Bize düşen itaattır. Ve gitti Ali'nin yanına. Dedi ki ey Ali, en yakınım sensin. Gel şu işi halledelim. Hazreti Ali de aynı şeyleri söyledi. Ben bu yetkiye sahip değilim. Söz Resulullah'ındır. Ama dedi ki ey Ali, ne yapacağım ben o halde? Dedi ki Hazreti Ali, sana ben bir çıkış yolu bulamıyorum. Ama belki şöyle yapabilirsin. Gidersin halkın önünde, dersin ki ben her iki tarafı da kendi himayeme alıyorum. Her iki tarafı da uzlaştırıyorum dersin. Ondan sonra da gidersin. Öyle yaptı Ebu Sufyan ve gitti, böyle söyledi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onun söylediklerini duyunca dedi ki bunu sen söylüyorsun, ben söylemiyorum ya Ebu Sufyan. Bunu sen söylüyorsun, ben böyle bir söz vermiyorum. Allah Resulü Mekke'nin fethedilmesini istiyordu. Bu anlaşmanın bozulmasını Allah takdir etti. Çünkü Hudeybiye anlaşması 10 yıllıktı ve peygamberimizin 10 sene ömrü yoktu. Hudeybiye anlaşmasından 4 sene sonra vefat etti. Allah Resulü Mekke'yi fethetmek ve 360 putun olduğu o Kabe'yi o putlardan temizlemek istiyordu. Ancak anlaşma böyleydi ve peygamberimiz anlaşmayı bozmazdı. Ama onlar bozmuş oldular. Allah Resulü de bir daha anlaşma yapmadı. Madem anlaşmayı bozdunuz, benim önüm açıldı. İnne fetahna aleke fethan mubine. Artık fetihler başlayacak. O zamana kadar zaten Hayber fethedilmiş. Ve Mekkelilerin gözü korkmuş. Hayber'de 10 bin Yahudi var. 10 bin silahlı adam var. Hatta 11 bin silahlı askerleri var ve civardan da 5 bin kadar onlara yardım etmek için hazır bekleyen bedevi müşrikler var. Ve peygamber buna rağmen Hayber'i fethedince Mekkelilerin gözü korktu. Bu anlaşmayı tazelemek istediler. Efendimizin eline bir fırsat geçmişti. Anlaşmayı bozamazdı ama onlar bozdu ve Efendimiz de bunu değerlendirdi. Ve emir verdi, hazırlıklara başlayalım. Çok gizli hazırlıklar yaptı. Ve kimsenin haberi olmaması için çok gizli çalışmalar yapıyordu. Hatta hanımı Hazreti Ayşe'nin bile haberi yoktu önce. Ona benim eşyalarımı hazırla ey Ayşe demişti.
O da neden ya Resulallah deyince cevap vermemişti. Hazırla o kadar. Ve babası Ebu Bekir geliyordu. Kızım hayrola bir şey mi var? Kızı diyordu ki vallahi ben de bilmiyorum baba. Allah Resulü bu kadar gizli çalışma yapıyordu. Hazırlık yapılsın diyordu. Ve hazırlıkla tabi sonra duyulmaya başlandı. Birisi sahabeden biri bunu öğrenince Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh Bedir'e katılmış olanlardan biri bir mektup yazdı, bir kadına verdi, kadınla gönderdi. Gönderecekti yani. Efendimizin bütün planları alt üst olacaktı. Allah haber verdi. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Zübeyir bin Avvam'ı çağırdı. Dedi ki gidin filan yerde, hah denilen yerde bir kadın bulacaksınız. Onda bir mektup var, alın gelin. Gittiler, kadını buldular. Tam Efendimizin dediği yerde bir kadın, Müslüman bir kadın. Dediler ki sende mektup var, o mektubu bize teslim et. Kadın inkar etti, yok dedi. Hazreti Ali dedi ki bak, Müslüman bir kadınsın, üzerini aramak zorunda, bizi bırakma. Resulullah yalan söylemez, böyle dediyse böyledir, sende bir mektup var. Kadın baktı ki vahiy gelmiş, kaçacak bir şey yok. Dönün arkanızı dedi, saçını açtı, saçını içinde saklamış mektubu, oradan çıkardı ve verdi. Götürdüler peygamberimize. O mektubu yazan Hatib bin Ebi Belta'yı çağırdı Efendimiz. Dedi ki ey Hatib, neden yaptın bunu? Ben gizli çalışmalar yapıyorum. Mekke'ye savaş yapmadan girmek istiyorum. Kabe'de kan dökmek istemiyorum. O yüzden haberleri olmasın diye her türlü tedbiri alıyorum. Neden haber ettin? Dedi ki ya Resulallah acele etme. Benim hakkımda hemen hüküm verme. Vallahi ben sana iman etmiş samimi birisiyim. Ben münafık değilim. Ancak benim orada akrabalarım var. Ailem var. Ailem yalnız. Kimseleri yok. Ve ben böyle bir iyilik yapayım ki Mekke'nin müşriklerine ailemi korusunlar diye bunu yaptım. Yoksa sana hıyanet ettiğim için değil. Efendimiz dedi ki doğru söylüyorsun. Hazreti Ömer de oradaydı. Dedi ya Resulallah bu münafık, izin ver bunun boynunu vurayım. Efendimiz dedi ki ey Ömer, Hatib bin Ebi Belta'a Bedir ehlindendir. Allah Bedir ehline ey Bedir ehli, İstediğiniz günahı işleyin, sizin günahlarınızı bağışladım demiştir. Ve Hatib'i bağışladı. Bedir'e katılmak bu kadar şeref. Ey Bedir ehli, bundan böyle siz Bedir'de bulundunuz ya, İslam'ın ilk savaşı ve hepsinin samimi ihlaslı olduğu İlk savaş, siz madem o savaşta bulundunuz, sizin bütün günahlarınız bağışlanmıştır. Böyle diyor Allah, ey Ömer sen nasıl Hatib'in boynunu vurursun? Tamam dedi ya Resulallah. Ve sonra ordu harekete geçti. Yolda katılanlar vardı, onlar da katıldılar. Mekke'ye yaklaşırken Efendimizin amcası Abbas, o da geldi, iman etmişti ve Medine'ye doğru geliyordu. Muhacir idi, muhacir olacaktı bu şekilde. O şerefe ulaşacaktı. Ama İslam ordusuyla yolda karşılaştı ve onlara katıldı. Efendimiz buyurdu ki, sen muhacirlerin sonuncusu oldun ey amcam, ey Abbas. Muhacirlerin sonuncusu sensin. Senden sonra muhacir yok. Bundan böyle her kim Medine'ye gelirse artık muhacir sayılmayacak. O şeref artık verilmeyecek.
Çünkü artık Mekke'ye İslam hakim olacak. Hicret etmelerine gerek kalmayacak. O yüzden de muhacir şerefine de ulaşamayacaklar. Sen en son muhacirsin. Gittiler, yaklaştılar. Mehru Zehran denilen yere gelince geceydi. Efendimiz orada askere istirahat emri verdi. Ve 10 bin asker, 700 muhacir, 4 bin ensar, 5300 kadar da sağdan soldan katılmış Müslümanlar. 10 bin kişilik bir kuvvet. O güne kadar çok az görülmüş bir ordu. Efendimiz her askere bir ateş yakmasını emretti. Mekke'nin civarındalar, yakınlarındalar ve her asker bir ateş yakınca Mekke aydınlanmaya başlandı. 10 bin ateşi birden görünce bir anda kimsenin haberi yok. Efendimiz o kadar güzel bir strateji izledi ki komutan peygamber, tam bir komutan. Savaşsız girmek istiyordu. Onları gafil avlamak istiyordu. Savaş olmasın, kan dökülmesin istiyordu. Hazırlık yapmasınlar. 10 bin ateşin yakıldığını görünce Mekkeliler korku içinde kaldılar. Bunlar ne zaman geldi etrafımızı böyle kuşattılar? Ve Ebu Sufyan dedi ki ben gidip bir bakayım. Birkaç kişiyle çıktılar. Uzaktan bakacaklar. Durumu gözlemleyecekler. Yakalandılar. Peygamberimizin yanına getirildiler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ona imanı davet etti. Onu imana davet etti. Önce dedi ki ey Abbas, al bunu götür, filan yerde yatır, sabahleyin yanıma getir. Hazreti Ömer ise öldürmek istiyordu. Ya Resulallah dedi, himaye sığınmadan geldi, elimize düştü. Kurallara göre öldürmemiz mümkün. Müsaade et, bu haini öldürelim. Çünkü bunlar Mekke'deyken Müslümanlara çok zulmetmişlerdi. Abbas dedi ki o benim himayemde ey Ömer. Ben onu himayeme aldım. Hazreti Ömer onunla tartıştıysa da fakat Peygamberimiz dedi ki götürün yatsın, sabahleyin yanıma getirin. Getirdiler. Dedi ki ey Ebu Sufyan, hala la ilahe illallah diyeceğin zaman gelmedi mi? Görmüyor musun? Allah benimle. Anlamıyor musun? Allah beni destekliyor. Tek başımaydım, bak bugün bu güce ulaştım. Anlamıyor musun? Hala la ilahe illallah diyeceğin zaman gelmedi mi? Dedi ki ya Muhammed, ne kadar güzel ahlaka sahipsin. Bu anda bile senin elinde esirim. Sen beni hala doğru yola davet ediyorsun. Ben olsam sana kim bilir ne yapardım. Sen beni hala doğru yola çağırıyorsun. Ama dedi bu kadar putları nasıl bırakayım ya Muhammed dedi. Sonra düşündü. Evet dedi, herhalde senin dediğin gibi Allah'tan başka ilah yok. Olsaydı bana yardım ederlerdi. Demek ki yok ki bana yardım etmiyorlar. Efendimiz ona la ilahe illallah'ı söylettikten sonra dedi ki şimdi Muhammedur Resulullah de, onu da kabul et, benim peygamberliğimi kabul edeceğin zaman daha gelmedi mi? Ebu Sufyan dedi ki ya Muhammed, biraz düşünmem lazım. Abbas dedi ki neyi düşüneceksin, anlamıyor musun? Bunun üzerine iman etti. Muhammedur Resulullah dedi. Dedi ki peygamberimiz git Mekkelilere de ki kendi evinden çıkmayan, senin evine sığınanlar güvendedir. Kabe'ye sığınanlar güvendedir. Kabe'nin civarında olanlar güvendedir. Mescid-i Haram'a sığınanlar yani. Kendi evine sığınanlar, kapısını örtenler güvendedir. Onlara dokunulmayacaktır. Bu şekilde gitti, onlara söyledi. Ama
Efendimiz orada güzel bir siyaset izledi. Çünkü bu adam daha yeni iman etmiş, hala meseleyi tam anlamamış, belki de döner. Bu ihtimale binaen Peygamberimiz dedi ki amcası Abbas'a, bunu dedi götür, İslam ordusunun geçeceği yerde, yüksek bir yerde, orada seyretsin ordumuzu. Yolun dar olduğu bir yerde dedi, yolun daraldığı bir yerde beklet, oradan ordumuz geçsin, geçsin, geçsin, geçsin, hepsini görsün ve gücümüzü anlasın, o şekilde gitsin Mekkelilerle konuşsun. Bize karşı koyamayacaklarını anlasınlar. Boşuna kan dökülmesin. Abbas götürdü, dediği yere koydu. Ebu Sufyan'ın önünden birlikler geçiyordu. Hayretler içinde kalıyordu Ebu Sufyan. Bunlar filan oğulları diyordu. Her birinin bir sancağı var. O birlik geçiyor. Öbür birlik geliyor. Öbürü geliyor. Sırayla geliyorlar. Ebu Sufyan şaşırdı ve dedi ki, ey Abbas, senin yeğenine ne kadar da mülk ve saltanat verilmiş, ne kadar güçlendirilmiş. Dedi ki ya Ebu Sufyan, gene anlamıyorsun. Bu saltanat değil, peygamberlik. O bir kral değil. Kuru ekmek yiyor. O hasırın üzerinde yatıyor. O karnına açlıktan taş bağlıyor. Sen onu kral mı zannediyorsun? Evet dedi, anladım dedi Ebu Sufyan. Sonra en son peygamberimizin en yakın birlikleri, Muhacir ve Ensar geçtiler önünden. Hayretler içinde kaldı Ebu Sufyan. Allah'ın arslanlarını görünce anladı ki bu iş bitmiş. Ve gitti Mekkelilere dedi ki, karşı koymayın, mümkün değil, karşı koyamazsınız. Bunlar her birisi bir fedai. Bunlara karşı koymak mümkün değil dedi. Efendimiz giriyordu Mekke'ye. Ordusunu dört kola ayırdı. Halid bin Velid bir kolun başında, Zübeyr bin Avvam bir kolun başında, Sa'd bin Ubade bir kolun başında, Ebu Ubeyd bin Cerrah bir kolun başında, dört koldan girdiler. Allah Resulü Mekke'ye girerken bir komutan edasıyla zafere ulaşmış, yıllarca zulmedilmiş ve sonra zafere ulaşmış bir komutan olarak girmiyordu, bir kul olarak giriyordu. Devesinin üzerinde o kadar boynunu eğdi, başını eğdi ki sakalı devesine değecek kadar. Ben yeryüzüne melik olarak gönderilmedim demek istiyordu. Ben komutanım ama ben kibirli değilim demek istiyordu. Bu benim marifetim değil demek istiyordu. Bu Rabbimin bana bir lütfudur diyordu. Kabe'ye tevazu içerisinde girilir. Kibir içerisinde Kabe'ye girilmez. Allah'ın beytine yaklaşılırken tevazu ile yaklaşılır. Boynunu eğmiş, başını eğmiş, o şekilde giriyordu içeriye. Herkes bakıyordu. Kimi Kabe'ye sığınmış, kimi Ebu Sufyan'ın evine, kimi kendi evinde saklanmış. Deliklerden bakıyorlar. Allah Resulü talimat vermişti. Size karışmayanlara karışmayacaksınız. Size karşı kılıç kullanmayanlara kılıç kullanmayacaksınız. Kimseyi öldürmeyeceksiniz. Kabe'ye kansız girmek istiyorum. Bir tek Ebu Cehil'in oğlu İkrime ve onunla beraber olan bazıları karşı koydular. Halid bin Velid'in girdiği taraftan onları püskürttü Halid bin Velid. 13 kişi onlardan öldürüldü. 2 tane Müslüman şehit oldu. Ve o sırada Peygamberimize bir haber geldi. Sa'd bin Ubade, 4 kolun bir tanesinin komutanı olan Sa'd bin Ubade şöyle bir laf etmiş. Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olduğu gündür. Yani intikam alacağız demek istiyordu. Efendimiz Sa'd bin Ubade'nin böyle dediğini duyar duymaz derhal görevden aldı. Derhal sancağı oğluna teslim etsin dedi. Bugün savaş günü değil, rahmet günüdür. Sa'd bin Ubade Ensar'ın iki büyüğünden birisiydi. Buna rağmen derhal görevden aldı onu. Sen savaş istiyorsun öyle mi? Ben savaşsız girmek istiyorum Kabe'ye dedi. Halbuki la uksimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled. O Mekke'ye, şu beldeye yemin olsun ki ve ente hillum bihazel beled. Bu beled yani Mekke sana helaldir buyurulmuştu. Bu Mekke, bu beled sana helaldir. Ve ente hil, sen helalsın. Bu birkaç manaya gelir. Bu Mekke'de senin kanını helal gördüler demek olabileceği gibi, ve ente hillun bihazel beled, sen bu beledde kanı helal görülen birisisin. İkinci manaya göre, ikinci ihtimale göre Allah azze ve celle ve ente hillun bihazel beled, yani sen, sana, sadece sana Mekke'de kan akıtmak helal kılındı ey Resulüm. Mekke putlardan temizlenecek bir defalığına günün bir saatinde sana kan akıtmak helal kılındı. Buna rağmen helal olduğu halde Efendimiz savaşılmadıkça savaşmayın diyordu. Bu şekilde girdiler. Mekke fethedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde 7 kez Kabe'yi tavaf etti. Elindeki asasıyla putlara dokunuyordu. Hatta bazı rivayetlere göre uzaktan işaret ediyordu. Put devriliyordu. Önünden işaret etse arkaya, arkadan işaret etse öne doğru yıkılıyordu. Bütün putlar temizlendi. Sonra deveden indi, Kabe'nin içine girdi. Anahtarını istetti Kabe'nin. Osman bin Talha'daydı anahtar. Getirdi, kapıyı açtı. İçindeki bütün putlar temizlendi. Efendimiz sonra girdi içeriye. 2 rekat namaz kıldı içeride. Ve sonra çıktı. İnsanlara bir hutbe okudu, bir konuşma yaptı. Dedi ki, ey insanlar, kan davaları kaldırılmıştır. Cahiliye dönemine ait olan mal davaları kaldırılmıştır. 2 ayağımın altındadır. Ve ırkçılık davası kaldırılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olanın Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü yoktur. Ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila litaarafu inna ekremakum indallahi etkakum. Hucurat suresindeki bu ayeti okudu. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve sizi sonra kabile, millet millet, kabile kabile yaptık. Aşiret aşiret yaptık. Tanışasınız diye, ırkçılık taslayasınız diye değil. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Allah katında üstün olan en takva olanlarınızdır. En üstün olan en takva olandır. Bu ayeti okudu. Sonra dedi ki, söyleyin, benden ne bekliyorsunuz? Bana yıllarca zulmettiniz yani. Bizi aç bıraktınız. Bize 3 sene ambargo uyguladınız. Kimseyle görüştürtmediniz. Aleyhimizde konuştunuz. Üzerimize saldırdınız. Bir kısmımızı şehit ettiniz. benden ne bekliyorsunuz?
Dediler ki, sen kerim bir kardeşimizsin. Senin ahlakını oldu bitti biliyoruz.
Sen kerim bir insanın oğlusun. Senin baban da böyle kerimdi. Senden iyilik bekliyoruz.
Efendimiz dedi ki, sizinle benim halim Yusuf ve Yusuf'un kardeşlerine benziyor. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kuyuya attılar. Allah onu oradan çıkardı. Mısır'da başbakan makamına getirdi. Mısır'ın veziri oldu. Ve sonra o kardeşleri döndü geldiler. Ondan yardım istediler. Onu tanımadılar. Yusuf olduğunu anlamıyorlardı. Ve sonra anladılar. Baktılar ki kuyuya attıkları kardeşleri Mısır'ın veziri olmuş. Dediler ki tallahi, tallahi, lekad eserekallahu aleyna ve in kunna lehatiin. Yemin olsun ki Allah seni bize üstün kıldı ey Yusuf. Biz muhakkak hata edenleriz. Ben de size diyorum ki dedi Hazreti Peygamber, siz şu anda bana onların dediği gibi söylüyorsunuz. Yusuf'un abileri Yusuf'a böyle demişlerdi. Siz de bana böyle buna benzer bir söz söylüyorsunuz. Ben de size Yusuf'un dediği cevabı vereyim. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Yağfirullahu lekum. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve huve erhamur rahimin. Ve Allah rahmet edenlerin en merhametlisidir. Ben de size Yusuf'un verdiği cevabı veriyorum dedi. Hepiniz serbestsiniz. Bu merhameti görenler zaten akşam olmadan hepsi iman ettiler. Böyle bir rahmet, böyle bir ahlak hepsini iman ettirdi. Bazıları vardı ki dinden dönmüşlerdi. Önce Müslüman olmuşlar sonra dönmüşlerdi. Ya da çok aşırıya gitmişlerdi İslam düşmanlığı yapma konusunda. Peygamberimiz onların isimlerini vermişti. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar. Yaklaşık 10 kişi kadar bunları bulduğunuz yerde öldürebilirsiniz demişti. Ve ente hillun bihazel beled. Sana bu beldede kan akıtmak helaldir. Bu ayete dayanarak 10 binleri bağışladı ama içinden 10 tane kadar adamı dedi ki onları öldürebilirsiniz. Onların da yarısı pişmanlık duyduklarını ifade ettiler, bağışlanma dilediler, onları da bağışladı. Amcası Hamza'yı öldüren Vahşi'yi, ona bu görevi veren Hind'i, Abdullah bin Sa'd gibi bazılarını, bir kısmını bağışladı ama bir kısmının da öldürülmesi gerçekleşti. 4-5 tane kadarı öldürüldü aşağı yukarı. Bu şekilde Allah Resulü Mekke'de hakimiyetini kurdu ama kulluğunu hiç değiştirmedi. O bir komutandı, o bir muzaffer komutandı ama hiç öyle davranmıyordu. Bir adam geldi yanına, tir tir titriyordu adamcağız. Yaşlı bir adam, fakir bir adam. Efendimiz adamı rahatlattı. Dedi ki, ihtiyar, neden böyle heyecanlanıyorsun? Neden korkuyorsun? Senin karşında bir hükümdar yok. Ben bir kral değilim. Ben kuru et yiyen bir kadının çocuğuyum. Korkma, ben de senin gibi bir insanım. Adamı rahatlattı. O sırada şöyle bir olay oldu. Ebu Sufyan daha yeni iman etmiş ama imanı tam gerçekleşmemiş, hala şüpheler içerisinde. Bir kenara çekilmiş duruyordu, düşünüyordu. Kara kara düşünüyordu. Acaba diyordu, filan kabileden yardım istesem, falanlardan yardım istesem, şu kadar asker toplasam,
tekrar hücuma geçsem acaba bunları yenebilir miyiz? Efendimiz oradan geçiyordu. O zaman dedi, Allah seni rezil eder.
Ebu Sufyan şaşırdı.
Kalbinden geçenleri biliyordu Allah Resulü. Rabbi ona bildiriyordu.
Ve şaşırdı.
Vallahi dedi, sen Resulullah'sın. Şimdi anladım dedi.
Ondan sonra bir başka hadise daha oldu. Fadale adında birisi vardı.
O da peygamberimize suikast yapmak için hazır bekliyordu. Fırsatını kolluyordu. Peygamberimizin etrafındakiler biraz uzaklaşsa da fırsatını bulsa, bir kılıç darbesi vursa, bir bıçak vursa, bunun hesabını yapıyordu. Efendimiz dedi ki, ey Fadale, içinden böyle geçiriyor ama peygamberimiz de Rabbi bildirdi. Ey sen dedi Fadale misin? Evet dedi. Ne düşünüyorsun dedi. Dedi ki, bir şey değil ya Resulallah, Allah'a tesbih ediyorum dedi. Efendimiz gel dedi buraya. Gelince elini onun kalbine dayadı. Allah'ım Fadale'nin kalbini temizle. Onu bu duygulardan kurtar. Elini kaldırdığı zaman Fadale der ki, biraz evvel ondan daha çok nefret ettiğim birisi yoktu dünyada. Elini kalbimden kaldırdığı zaman ondan daha çok sevdiğim birisi yoktu. Hazreti Peygamber'in bir mucizesi daha gerçekleşti. Mekke'de bir takım görevler vardı. Hacılara su dağıtma görevi, sikaye. Bir de Kabe'nin hizmetini yapma, anahtarı taşıma görevi vardı hicabe. Bu sikaye görevi Hazreti Abbas'taydı daha evvelden beri. Efendimiz ona o görevi teslim etti. Ve diğer görev Kabe'nin anahtarı. O görev ise Allah Resulü kime verecekti acaba? Çünkü Kabe'nin anahtarı müşrik olan Osman bin Talha'nın ailesine aitti. Uzun zamandan beri o ailedeydi bu vazife. Daha yeni Müslüman olmuş, ona mı verecek, yoksa Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler var, onlara mı verecek? Abbas kendisine verilmesini bekliyor çünkü peygamberin amcasıdır. Efendimiz dedi ki, hayır, bugün ahde vefa günüdür. Emanetleri ehil olana vereceğim. Çağırın dedi, eskiden kimdeyse Osman bin Talha'yı çağırın. Geldi, ona teslim etti Kabe'nin anahtarını. Osman bin Talha'ya dedi ki, ey Osman, hatırlıyor musun dedi. Hatırlıyor musun? Osman hatırladı. Peygamberimizin neyi kastettiğini anladı. Peygamberimiz Mekke'deyken bu Osman, Kabe'nin anahtarı kendine ait, kendinde olan bu kişi peygamberimize izin vermemişti Kabe'ye girmesi için. Ve işte o zaman Hazreti Peygamber ona demişti ki, ey Osman, bir gün gelecek bu Kabe'nin anahtarı bana verilecek ve ben de onu istediğime vereceğim. Osman demişti ki, bu dediğin olacak şey değil ama eğer olursa Kureyş ölmüş bitmiş demektir. Efendimiz dedi ki, anlamıyorsun ey Osman. Tam tersine, asıl o gün Kureyş kuvvetlenecektir. Kureyş devlet olacaktır. Öyle oldu. O olayı hatırlattı. Hatırlıyor musun? Sen beni Kabe'ye sokmamıştın. Bugün ben Kabe'yi fethettim ve anahtarı bak sana teslim ediyorum.
Osman memnundu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Hazreti Peygamber'in ahlakını teslim ediyordu, itiraf ediyordu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün fethi tabii ki Bu kadar değil. Elbette o ve ondan sonra ümmeti çok fetihler gerçekleştirdiler. Mekke'nin fethi ana hatlarıyla bu şekilde gerçekleşti. Bugün yeni bir nesil gerekiyor. Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği gibi bir nesil gerekiyor. Fatihler nasıl yetiştirildiler? 13 yıl Mekke'de sabır eğitiminden geçtiler. Geceleri kalkıp namaz kıldılar. Hazreti Peygamber'e itaat ettiler. Sabretmeyi öğrendiler. Bu din fetihler gerçekleştirmek için gönderilmiş bir din olduğu halde Mekke'de onlara cihat emredilmemişti. Sabretmekle emrolunmuşlardı. Madem ki bu din fetih için gönderilmiş, bütün dünyaya hakim olmak için gönderilmiş, o halde Mekke'deyken neden cihat emredilmiyordu? Savaş emredilmiyordu? Allah Azze ve Celle müminlerin pişmesini istiyordu, olgunlaşmalarını istiyordu, hem sayılarının çoğalmasını istiyordu, hem olgunlaşsınlar istiyordu, hem bunlar sabretmeyi öğrensinler istiyordu, hem dereceleri yükselsin istiyordu, kendilerinin acizliklerini görsünler istiyordu. Yarınlarda büyük bir devlet verilecek bunlara. O devlete sahip oldukları zaman bir Firavun, bir Nemrut gibi davranmasınlar. Kendilerinin acizliğini anlasınlar. Allah onları yetiştirmek, terbiye etmek istiyordu. Ve yarınlarda iman edecek olanların bugünden, o günden öldürülmesini istemiyordu. Yarınlarda Ömerler iman edecek, yarınlarda Halid bin Velidler iman edecek. Yarınlarda Ebu Cehil'in oğlu bile iman edecek, İkrime. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberine ilk zamandan itibaren savaşı emretmedi. Sabredin, anlatın. Sabredin, anlatın. Eğitim yapın. Eğitim yapın. Fetih nesli nasıl olur? Fatihler nasıl yetiştirilir? Hiçbir zaman ılımlı İslam anlayışıyla fetih nesli meydana gelemez. Fetih ruhunu vermeden nasıl olur da öyle bir nesil meydana getirebilirsiniz? Bütün peygamberler mevcut düzenlere muhalefet etmişlerdir. Muhalefet ruhunu vermeden nasıl olur da insanları yarınların fatihleri yapabilirsiniz? Muhalefet ruhu kazandırmalısınız. Cemaatler talebelerine muhalefet ruhu kazandırmalı. Cemaatler talebelerine tevhidi öğretmeli. Ona göre yetiştirmeli. Onlara büyük hedefler göstermeli. Fatih'in hocası Akşemseddin Fatih'e bunu öğretmişti. Oğlum diyordu. Ta küçüklükten onu yetiştirirken yarının Fatih'ini yetiştirdiğinin farkındaydı. Ve diyordu ki evladım, peygamberimizin haber verdiği o Muhammed sensin. O İstanbul'u fethedecek olan kişi sensin. Ona göre hazırlığını yap. Fatih'in kalbine bunu yerleştirmişti hocası. Ona bir hedef göstermişti. Hazreti Peygamber 8 asır evvel, 8 asır evvel hedef gösteriyordu. Akşemseddin de talebesine hedef gösteriyordu. O haber verilen komutan sensin diyordu. Ona göre kendini geliştir. Ona göre bu görev senin. Senden sonrakilere bırakmayacaksın bu işi. Fatih bu şekilde fatih oldu. Allah Azze ve Celle sahabe neslini peygamberi bir hareket metoduyla yetiştirdi. Peygamberi bir eğitim metoduyla yetiştirdi. Nebevi hareket metoduyla yetiştirdi.
La ilahe illallah diyerek ortaya çıktılar. Ilımlı bir İslam anlayışıyla değil, başka bir dava öne sürerek değil, peygamber vatanı kalkındıralım gibi bir davayla ortaya çıkmadı. Ben memleketi daha iyi idare ederim demedi. Veya Bizans'a karşı, İran'a karşı gelin birleşelim, büyük bir Arap devleti kuralım demedi. Ben vatanı daha iyi kalkındırırım demedi. Fakir fukara davası olarak ortaya çıkmadı. Ahlak davası olarak da ortaya çıkmadı. Hazreti Peygamber la ilahe illallah diyerek ortaya çıktı ve zerre kadar da taviz vermedi. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dedi. La ilahe illallah'ın manası buydu ve o bunu söyleyerek ortaya çıktı ve bu şekilde zafere ulaştı. Ilımlı kafalılar, taviz vermeden olmaz diyenler, bugün öyle olmaz böyle davranmalıyız diyenler, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmayı göze alamayanlar, ahlak davası olarak ortaya çıkanlar, sadece Allah'ı zikretmekle kendilerini kandıranlar, ılımlı İslam anlayışına sahip olanlar bilsinler ki Hazreti Peygamber bu anlayışla o nesli yetiştirmedi. O nesle Allah Azze ve Celle hedef gösterdi. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينِ كُلُّهُ لِلَّهِ Onlarla savaşın. Allah hedef gösteriyor. Bütün yeryüzünde Allah'ın dediği olana kadar, fitne fesat kalmayana kadar, din Allah'ın dini hakim olana kadar, onun dışında bütün düzenler yıkılana kadar onlarla savaşın. Allah Azze ve Celle bu şekilde hedef gösteriyor. Böyle bir hedefle yetişiyor sahabe-i kiram. Bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Bütün dünyada Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurmakla görevlendiriyor. Bunu hedef olarak gösteriyor. Hedefi büyük olanlar kendilerini ona göre hazırlarlar. Hedefi büyük olanlar koşarlar. Hedefi büyük olanlar tembellik yapmazlar. Hedefi büyük olanlar cesaret sahibi olurlar. Çünkü hedefleri büyüktür. İşleri çoktur. Yolları uzundur. Ona göre hazırlık yaparlar. Hedef gösterilmeli. Peygamberi bir eğitim metoduyla eğitilmeli. Peygamberi bir hareket metodu izlenilmeli. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkılmalı. Bunun sonunda zafer var. La ilahe illallah mantıklıdır ve insan vicdanına hitap eder. La ilahe illallah Allah'ın dediği olsun diyor. En iyi bilen Allah'tır. Bunu akıl kabul eder. Her şey O'nundur. O halde O'nun dediği olmalıdır. Bunu vicdan kabul eder. O halde la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmalı Müslümanlar. Başka davalar öne sürmemeli. Hazreti Peygamber böyle yaptı. Bütün peygamberler böyle yaptı. Ve taviz de vermedi. Eğilip bükülmedi. Onu ikna etmeye çalıştılar, kabul etmedi. Gel dediler, anlaşalım, şöyle şöyle yapalım, kabul etmedi. Ona dediler ki ya Muhammed, gel seni başımıza geçirelim, reis yapalım. Tek bu davayı bırak, sen en zenginimiz yapalım. Sana en güzel kızlarımızı verelim. Ne istiyorsan yapalım, yeter ki milleti bölme. Efendimiz dedi ki ben bunlar için gönderilmedim. Benim derdim ne hükümdar olmak, ne zengin olmak, ne de güzel kadınlarla evlenmek. Benim böyle bir derdim yok. Ben Rabbimin davasını omuzlamışım. Kabul etmedi tekliflerini. Ve bu yöntemle bakın kısa bir zamanda başarıya ulaştı. Mekke'nin fethi hicretten 8 sene sonra gerçekleşti. Yani Hudeybiye anlaşmasından 2 sene sonra. Hudeybiye anlaşmasından 2,5 ay sonra Hayber, 2 sene sonra Mekke. Ve bu devam etti. Sonraki iki sene içerisinde de bütün Arabistan yarımadası, haritaya bakarsanız görürsünüz, 3-4 tane Türkiye büyüklüğünde, 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan yarımadasının tamamı fethedildi. Ve Efendimiz daha kendinden sonra da İstanbul'un fethedileceğini, Roma'nın fethedileceğini, İran'ın, Bizans'ın, Yemen'in fethedileceğini haber verdi. İran fethedildi, Bizans fethedildi, Yemen fethedildi. Sıra Roma'ya geldi. Roma'nın fethedilmesi Hristiyanlığın bitirilmesi demektir. Vatikan Roma'da. Roma'nın fethedilmesi Hristiyanlığın bitirilmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, domuzu öldürecek ve haçı kıracak. Hristiyanlığı bitirecek. Ben çarmıha gerilmedim diyecek, yalan söylediniz. Domuzu helal kılmadım, yalan söylediniz. Ve bu şekilde Hristiyanlığı bitirecek, samimi Hristiyanlar Müslüman olacak. Yahudilerle savaş yapılacak. Ve bu fetihler böyle devam edecek. En sonunda Roma'ya kadar da ulaşacak. Hazreti Peygamber'in verdiği haberler doğru çıktı. Roma haberi de doğru çıkacak. Ancak Müslümanların peygamberi hareket metodunu izlemeleri ve peygamberi eğitim metodunu izlemeleri gerekmektedir. Bunu yaparlarsa zaferin yakın olduğunu görürler. Fakat Müslümanlar kendileri başka yollara gidiyorlar. Daha kestirme yollar bulduklarını zannediyorlar. Daha ılımlı, tavizkar metotlarla bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Her harama giriyorlar. Haramlara girerek güya İslam'a hizmet ettiklerini zannediyorlar. Bu şekilde daha akıllıca davrandıklarını zannediyorlar ama hiçbir yere varamıyorlar. Hazreti Peygamber dünyada tek başına bu metodu takip etti. La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Yalan söylemedi, taviz vermedi, kimseyi aldatmadı ve 21 sene sonra Mekke'ye fatih olarak girdi. Demek ki bu metot hedefe varıyormuş. Bu metot hedefe varıyormuş. Bu metot Allah'ın metodu, insanı kestirme yoldan götürür. Bu metot hareketi tehlikeye atmaz. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkarsın. Kafire taviz vermez, itaat etmezsin. Ama saldırıya da geçmezsin. Mekke dönemi böyle. Saldırıya da geçmezsin. Bu şekilde Allah hareketi muhafaza eder. Eğer onlara itaat ederseniz, taviz verirseniz hareketiniz bozulur. Onlara benzersiniz. Onlara saldırmaya kalkarsanız bu sefer onlar sizi bitirir. Her ikisi de hatadır. Onlardan gibi görünmek, alttan almak, taviz vermek o da bir hatadır. Onlara saldırıya geçmek o da bir hatadır. Her ikisi de hareketi tehlikeye sokar. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e öyle bir metot gösterdi ki her iki hatadan da uzak durdu. Ne kaldıramayacağı yükün altına soktu onu, ne de taviz vermesine müsaade etti. Bu şekilde Allah Resulü kısa bir zamanda sağlam bir kadro meydana getirdi. Eğer Ebu Bekirler, Ömerler sağlamsa bunda Hazreti Peygamber'in metodunun büyük önemi var. Eğer onlara taviz vermeyi öğretseydi, eğer onlara alttan almayı, yalan söylemeyi, haramlara girmeyi, ortamı idare etmeyi, lastik gibi sünmeyi, bu kalamun gibi her renge girmeyi öğretseydi ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu ne de Ömer Ömer olurdu. Tavizkar metotlar sağlam nesiller yetiştiremez. Hazreti Peygamber o metotla, o eğitimle böyle bir nesil meydana getirdi. Bugün kıymetli kardeşlerim, bugün de aynı şekilde hedefi olan, peygamberi bir metoda ve stratejiye sahip olan, nebevi bir eğitim metoduyla eğitilen ve hedefi büyük olan, bütün dünyayı hedef etmiş olan nesiller lazım. Allah Azze ve Celle böyle bir nesil meydana getirme gayreti içinde olanlardan eylesin bizleri. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.